Ayrım 10.
Felicita'ya baktım öylece. Onun kan lekeleriyle kirlenmiş gümüş gibi parlak tüylerini gördüm. İçinde görerek yaşadığı bir hayata duyulan özlemin okunduğu yeşil parlak gözlerini gördüm. Bütün lanet olası haksızlıkları gördüm ve öç almaya yemin ettim. Bu işi kim yapmış olursa olsun tıpkı Felicita gibi ölecekti. 5. Bölüm. Kabuslarıma korkunç bir tanesi daha eklenmişti. Tıpkı bir uyur gezer gibi katatonik bir ruh hali içinde, dış uyarılara karşı bütünüyle kapalı ve içimde betimlenemez bir üzüntüyle eve geri döndüm. Bir an içimde alevlenen öfke artık yerini kabullenmişliğe ve depresyona bırakmıştı. Bütün bedenimi tuhaf bir yorgunluk kapladı. Ben de birkaç saat uyumaya karar verdim. Richard Strauss'un son 4 şarkısı eşliğinde yatak odasına girip rahat bir yastığın üzerine yerleşir yerleşmez kapkaranlık bir düşe dalıverdim. Birden kendimi içinde bulunduğum yer sanki dünyanın sonuyla ilgili bir filmden alınmıştı. Buna göre olasılıkla dünya ya bir A bombası ya da bir bakteri savaşı nedeniyle yok olmuştu. Aslında bu yok oluşun gerçek nedenini kim bilebilirdi ki? Bu manzarayı izleyenlerin gözüne takılanlar ancak bir uygarlığın, tabii gerçekten bir uygarlık olabildiyse, son kalıntılarıydı. Bu yıkıntıların bizim bölgemiz olduğunu anlamam biraz zaman almıştı. Onarım görmüş şu sevimli evlerin ardında artık yalnızca harabeler arta kalmıştı. Çünkü bu evler yıkılmış, çürümüş ve kısmen de bombalanmıştı. Artlarında korkunç sırlar barındıran evlerin cephelerinde kocaman delikler açılmıştı. En şaşırtıcı durumda olanlar bitkilerdi. Sarmaşık bitkiler gibi en küçük deliği bile dolduran sık ve koyu bir yeşillik durmadan yayılıp her tarafı kaplayan sümüksü bir tabaka gibiydi. Daha dikkatle baktığımda bunların dev boyutlardaki bezelye bitkileri olduğunu fark ettim. Tam anlamıyla çılgınlıktı bu ama düşlerin akılcı olmaları gerekmiyordu ki zaten. Herhalde insanlar evrim tiyatrosunda misafir oyuncu olarak oynadıkları oyunlarını bitirmiş, sahnedeki yerlerini bezelyelere terk etmişlerdi. Bu sahne bana Uyuyan Güzel masalını anımsatmıştı. Ancak tek bir farkı vardı, o da artık uyuyan insanların olmamasıydı. Bu gerçek dışı senaryoyu bıkana kadar izledikten sonra bu batık dünyada tıpkı bir Budist tapınağının kalıntılarını andıran bahçe duvarları üzerinde amaçsızca dolaşmaya başladım. Sık sık duraksayarak bu yok oluşun nedenleri konusunda bazı ipuçları bulabilmek umuduyla çevreyi gözden geçiriyordum. Ama boşuna. Bezelyelerin evlerin bile içlerine kadar girdikleri gerçeğinin dışında hiçbir şey bulamadım. Bu yeşil cehennem giderek daha sıklaşarak tanınmaz bir hal alıyordu. Tam da içimde küçük bir kuşku uyanmaya başladığı sırada sık bitkiler arasında içinden parlak ışık sızan bir açıklığı fark ettim. Hemen oraya doğru koştum. Bu delikten önce kafamı sonra da bütün vücudumu geçirdim. Burada gördüklerim içimi betimlemesi güç bir sıkıntıyla doldurmuştu. Önümde gözleri kör edecek parlaklıkta aydınlık, üzeri türdeşlerimin sayısız kadavralarıyla dolu bir meydan vardı. Görünüşe bakılırsa bu kıyamet sırasında yalnızca insan ırkı yok olmamıştı. Üst üste yığılı cesetlerin oluşturduğu dağ gibi manzara, üzerinden kan seli akmış pis bir çöplüğü andırıyordu. Milyonlarca patlak göz, parçalanmış enselerden oluk gibi akan kanı endişeyle izliyordu. Ölü bedenlerden bazıları çürümüşlerdi bile. Postlarında açılan bazı deliklerden bedenlerinin içi görülebiliyordu. Ama hala sanki gizemli bir pompa onlara kan basıyormuşçasına hayaletimsi biçimde bedenlerinden kanlar akıyordu. O anda gözlerimden seller gibi yaşlar boşalmasına karşın yine de öndeki bir ceset tepesinin içinde bazı çok iyi tanıdıklarımın bulunduğunu görebiliyordum. Olamaz. Bunların arasında yalnızca Felicita, Sasha, Deep Purple yoktu. Mavi Sakal, Kong, Herman ve Herman, Pascal ve eski bulunduğum bölgedeki bazı dostlarım da bu sessiz partiye katılmış ve ölü gözlerle ev sahibinin şerefe içmek için yaptığı konuşmaya kulak kesilmiş gibiydiler. Dahası Atlas, Tom Tom ve daha önce hiç görmediğim ama tanımadığım sandığım bazı türdeşlerim de bu korku mezarlığında bulunuyordu. İnsanlar da o eski ve çok sevdikleri alışkanlıklarını terk etmeyerek bütün diğerlerini kendileriyle birlikte ölüme götürmüşlerdi. Ancak bu sessizlik uzun sürmedi. Sanki ayaklarımın birkaç santimetre altından bir metro treni geçiyormuşçasına birdenbire yer sallanmaya başladı. Bu sırada da öyle keskin ve gürlemeyi andıran bir ses çıktı ki sanki dünyayı yok etmiş olan hidrojen bombası tıpkı filmin tersine oynatılması gibi yerden çıkarak gerisin geriye havaya doğru yükseliyordu. Bunun ardından harekete geçen cesetler sanki yerin altında bir o yana bir bu yana gidip gelen gizli bir mıknatısa tepki verircesine çılgınca çırpınmaya başladılar. Bu arada çığlıklar doruk noktasına ulaştı. Ölüler yeni yakalanıp karaya çekilen balık gibi çırpınıyordu. Gökyüzü de koyu bir kırmızıya büründü ve güçlü bir rüzgar esmeye başladı. Birdenbire kulakları sağır eden bir patlama sesiyle cansız bedenlerin ortasında o beliriverdi. Yaklaşık 30 metre boyunda titan kadar cüsseli, gökyüzünün kızıllığını yansıtan gözlük camlarının arkasında haince parlayan gözlere sahip biriydi bu adam. Üzerindeki rahip giysisi rüzgarda dalgalanıyordu. Dağ gibi kabaran saçları şüleleşen alevler gibi sağa sola savruluyordu. Gülüyordu. Ancak bu gülüş tıpkı gülmeyi tasvir eden karikatürlerde olduğu gibi bir çığlığı andırıyordu. Bu adam, bu arada canavara dönüşen, duvarda resmi asılı Gregor Johann Mendel'di. Mantıklı olduğu için bulmacanın çözümü gerçekten çok basit Fransız diyerek alaylı bir söz tonuyla gürledi. Senin gözlerinden doğuştan mantıklı biri olduğunu okuyorum diye devam etti. İğrenç bir sırıtma ile aşağıya cesetlere doğru baktı. Panthera, Asinonyx, Neophelis, Linux Leopardus, Felida. Bugün dünyada 1 milyondan fazla hayvan türü var. Ancak bunların hiçbiri şu eski sevimli Felida kadar benim saygımı ve hayranlığımı kazanamaz. Her ne kadar abartılıyormuş gibi olsa da doğanın bir mucizesidir bu. Ancak dikkatli ol Francis, Homo sapiens'i sakın küçümseme. Ancak şimdi onun sağ elini arkasında gizlediğini fark ettim. Giderek daha iğrenç bir hal alan gülümsemesiyle birlikte dev bir kukla oynatma düzeneğini bulundurduğu elini meydana çıkarttı. Normal bir kukla oynatma düzeneğine karşılık bu düzeneğin üzerinde karmaşık parçalar bulunduğu gibi oynatma ipleri de yoktu. Şu dev boyutlardaki Mendel elindeki şeyi sanki çok önemli bir şey yapıp bir sanat eseri sergiliyormuşçasına sallıyordu. Sakın tereddüt etme dostum, ölüm yalnızca ilk bakışta bir son bulmadır. Onun nasıl Lazarus dışarıya çık diye seslendiğini unutma. Şu Cladendus olayını da aklından hiç çıkarmaman gerek. Ayrıca çoktan ölmüş olmama karşın ben de hala yaşıyorum. Dikkat et. Elindeki oyuncağı bir kamçı gibi aşağıya doğru savuruyordu. Birden düzeneğin üzerindeki tahta çubukların içinden ardı ardına binlerce kara ip fışkırıverdi. İplerin uçları tıpkı bir olta iğnesi gibi ölü bedenlere saplandı. Mendel elindeki oyuncağı birden havaya kaldırarak çılgınca bağırmaya başladı. Haydi hop hop hop. Dirilmeye başlayan cesetlerin ağızlarından çıkan, tersten çalınan cenaze marşı gibi korkunç ve ilikleri donduran bir inilti, sonsuz bir yankılanmaya dönüştü. Sırtımdaki bütün tüyler diken diken oldu. Bu deli manzarasını daha fazla izlemek zorunda kalırsam aklımı yitirmekten korkuyordum. Ancak kaçış yoktu. Ölüler ölüm uykusundan uyanmış, mekanik hareketlerle ayağa kalkmış ve sıraya geçmişlerdi. Kukla oynatıcısı elindeki düzeneği ustaca oynatıyor, ipleri becerikli biçimde çekiyordu. İpler ani hareketlerle bir o yana, bir bu yana çekilen şu zombiler ordusu, uluma türküleri eşliğinde robot gibi dans ediyorlardı. Bu korkunç müziğin ritmiyle birlikte Felicita'nın başını nasıl aşağı yukarı doğru koparırcasına salladığını, mavi sakalında sayısız sakatlıklarına karşın absürt de olsa bir balet duruşunu yapmaya çalıştığını izliyordum. Bu hızlı hareketlerin ve baş döndürücü temponun bilincinde olmamalarına karşın suratlarından bu yanışa karşı duydukları isteksizlik ve karşı koyuş okunabiliyordu. Ancak Mendel'in azgınca kendinden geçişi giderek artmıştı. Elindeki aleti de deli gibi sağa sola aşağı yukarı sallıyor, kendisi de çılgın gibi dans edip tepiniyordu. Felida ölüler ordusu da onun bu acımasız emirlerine itaat ediyor, kendilerinden geçmişçesine canla başla tepinip harap oluyorlardı. Dev adam aklını yitirmişçesine haydi hop hop hop diye bitevi biçimde tempo tutuyordu. Bitki piçlerinin üzerinden atlayın, bitki piçlerinin üzerinden atlayın, bitki piçlerinin üzerinden daha çok atlayın. En önemlisi bezelyelerin içinde gizleniyor. Bitki piçlerinin üzerinden atlayın, bitki piçlerinin üzerinden atlayın. Çılgına dönmüş bir papağan gibi bunları yineleyip şu tuhaf hareketleri yaparken bir gökdelen yüksekliğine ulaşıncaya kadar uzayıp duruyordu. Ancak ölü olmayanlar bu kadar yükü kaldıramadıklarından arka arkaya parçalanmaya başladılar. Kopan kol ve bacaklar, parçalanmış kafalar, tanımlanması güç organlar bir patlamada olduğu gibi durdurak bilmeden oradan oraya uçuşuyor ve yavaş yavaş siyah, yoğun ve pis kokan bir buluta dönüşüyordu. Bu bulutun ortasından da Gregor Johann Mendel'in deli gibi sırıtan suratı bir hortum gibi dönerek yükseliyordu. Gözlerimi açtığımda Mendel önümde durmuş bana tuhaf tuhaf gülüyordu. Tam avazım çıktığı kadar bağıracaktım ki önümde duranın dans eden dev değil de Gustav olduğunu fark edebildim. Gustav yere yanı başıma oturdu ve beni sevmeye başladı. Sanki buzdolabının içinde sabahlamışım gibi bütün vücudum titriyordu. Bu arada akşam olmuş ve evimizin etrafında hortuma benzeyen bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bütün mandalları kopmuş olan kepenkler başıboş duvarlara vurup korkutucu sesler çıkartıyordu. Gustav'ın yaktığı dört mumun yalpalanan ışıkları içerideki hayaletimsi havayı doruk noktasına ulaştırıyordu. Gustav dışarıya çıkıp bir elinde portatif televizyon, bir elinde de portatif yatakla geri geldiğinde haftanın hangi gününde olduğumuzu hemen anlamıştım. Günlerden cumartesiydi ve Gustav gece sinemasını seyredecekti. Son günlerde özellikle de bugün yaşadığım tüyleri ürpertici olaylar nedeniyle zaman bilincimi bütünüyle yitirmiştim. Gustav birkaç kez daha dışarıya çıkarak yatağı içi ıvır zıvır değişik yastıklar ve eski geleneğe göre son çeyreğini benim yaladığım cumartesi akşamı dondurmasını getirdi. Böylece Gustav her zaman olduğu gibi filmin ortasında uyuyakalmadan önce yılların verdiği bir alışkanlığı, daha doğrusu biraz da zoraki olan bu alışkanlığı benimle birlikte yerine getirmek istiyordu. Rüyalar aleminden henüz yeni döndüğümden akşamı alışa geldiğim biçimde geçirmeye hiç niyetim yoktu. Ama buna rağmen Rebecca filmini defalarca seyrettiğim halde Gustav filmin ortalarında uyuklamaya başlayıncaya kadar onun yanında kaldım. Sonra ekranı arkama dönerek sessizce odadan dışarıya çıktım. Amacım kafamı toplamak ve streslerimin acilen uzaklaşmak istediğimde yapmak istediğim şeyi yapmaktı. Yani fare avlamak istiyordum. Hayvan dostları için bir açıklama. Birçok kişi için benim türümden bir tanesinin dişleri arasında şu veba hıyarcıklarından, özür dilerim, kemirgenlerden birini görmek yürek parçalayıcı bir görüntüdür. Bunlar şu veba hıyarcıklarına, özür dilerim kemirgenlere acıyarak avlama ve av olmanın acımasız felsefesi konusunda sızlanıp dururlar. Bu da yetmiyormuş gibi bazıları bu veba hıyarcıklarını, özür dilerim kemirgenleri, ev hayvanı olarak bile görebiliyor. Elbette onları suçlayamazsınız. Çünkü bu zavallılar ev hayvanlarının megalomanisini nereden bilsinler ki? Ancak şu kadarı kesin. Fareler dünyayı ele geçiriyor. Bu amaçlarını çok yakında gerçekleştirdiklerini gösteren işaretler de giderek artmaktadır. Ön yargı mı? Çok mu abarttım? Benim türümün kuruntuları mı? İşte size açık seçik birkaç sayısal veri. Yalnızca 100 adet fare yılda bir 1,5 ton tahıl tüketmektedir. Dünya çapında farelerin yol açtığı zararın yıllık 50 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Başka sayılar da vereyim mi? Yalnızca federal Almanya'da bugün yaklaşık 120 milyon fare yaşamaktadır. New York'ta kişi başına 10 fare düşmektedir. Bu da 9 milyon nüfuslu New York'ta en az 90 milyon fare olduğunu gösterir. Burada benim dostlarımın şu veba yarcıkları ve diğer enfeksiyon hastalıkları konusunda dünyaya ne denli büyük bir iyilik yaptıklarını anlatan bir konferans verecek değilim. Çok öncelerden beri insanoğlu bu baş belası yaratıklardan kurtulmanın yollarını arar durur. En etkin kimyasal karışımlardan biri olan kumarin derivate gibi mucize silahlar bile bunlar karşısında son zamanlarda başarısız kalmıştır. Çünkü bu ilaca karşı bağışıklıklar ortaya çıkmaya başladı artık. Ancak bizlerden biri kalkıp da Rattus Rattusların dünyayı ele geçirmelerine son vermekten falan söz edecek olsa vay onun haline. Bu aptal duygusallık aşılıp da bizi bu konuda serbest bıraksalar anında bitiririz biz bu işi. Tanrı biliyor, ben bir Rambo ideolojisi dostu değilim. Ancak hayatta çoğu kez öyle sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ki yalnızca tek bir çıkış yolu kalır. O da şudur: gözlerini kapat, vazifeni yap. Kediler şımarık bir ev hayvanı olmadan önce insanlar arasında daha çok zararlılarla mücadele sırasında sergiledikleri yetenekleri nedeniyle sevilmekteydiler. Homo sapiensler tahıl yediklerinden bu yana kediler bu görevlerini başarıyla sürdürmüştür. Kırsal kesimde sevimsiz kemirgenleri sağmak için birkaç tane iyi yetiştirilmiş köylü kedisi yeterli gelmektedir. Kedilerin devreye sokulmasından önce insanlık bu tür belalar karşısında çaresizdi. Fare avcıları arasındaki şampiyonun İngiltere Lancaster'daki bir fabrikada yaşamış olan ve 23 yıllık yaşamında 2200'den fazla fare öldüren dev bir kedi olduğu söylenmektedir. İnsanların da ek olarak beslediği bir kedi için günde 3 taneden fazla fare yemek oldukça çok bir miktar. White City stadında kendi başına yaşayan dişi kedinin daha başarılı olduğu söyleniyor. Bu kedi günde ortalama 5 ya da 6 fare yiyerek 6 yılda şu sevimsiz çağdaşlarımızdan 12.480 tanesini tuzağa düşürmüş. Böylece eski Mısırlıların kedileri evcilleştirmeye neden bu kadar önem verdikleri ve kedi öldürenleri neden idam cezasına çarptırdıkları daha iyi anlaşılmaktadır. Ne yalan söyleyelim, yukarı katları dolaşıp keşfetmeye yüreğim yetmiyordu doğrusu. Ben de bu nedenle bu kez Bodrum'a inmeye karar verdim. Ne de olsa bilindiği gibi şu mahlukların geleneksel yeri Bodrumlardır. Holü geçerek Bodrum kapısına gittiğimde düş kırıklığıyla bu kapının kilitli olduğunu gördüm. Ancak kapının üst tarafında iki gözden oluşan bir cam vardı. Camlardan bir tanesi kırıktı ve tam ortasında iyi hesaplanmış bir atlayışla benim kenarlardaki cam kırıklarına hiç dokunup kendimi yaralamadan geçebileceğim kocaman bir delik vardı. Ancak öbür tarafta acaba neyle karşılaşacaktım? Büyük olasılıkla ben öbür tarafa atlar atlamaz 3 metre kadar aşağıda bulunan çürük ve dik ahşap bir merdivene düşecektim. Herhalde hemen duramayacağım için de kayarak paldır küldür merdivenden aşağıya yuvarlanacaktım. Benim için önemli olan bir tek şey vardı. O da içimde dur durak bilmeyen avlanma isteğiydi. Ben de iyice nişan aldım ve upuzun bir atlayış yaptım. Hiç zarar görmeden camın içindeki delikten geçer geçmez olmasından korktuğum şey başıma gelmişti. Ahşap merdiven tahminlerimden çok daha dikti. Geri dönebilmeyi ne kadar isterdim ama artık çok geçti. Çok geç. 3-4 metre kadar havada uçtuktan sonra alt basamaklardan birine hızla düştüm. Bütün vücudum tepeden tırnağa kadar acıyla sızlarken tıpkı bir diyapozon gibi titriyordu. Gerçi yere çakılmamak için havada asılı kalmaya çalışmıştım ama dar geçit gerekli kıvrak hareketi yapmamı engellemişti. Dikkatle ayağa kalkarak ağrılar içindeki bedenimi biraz düzeltinceye kadar iyice gerdim. Sonra da dikkatle çevreye kulak kabarttım. Eğer kulaklarım beni yanıltmıyorsa şu aşağıdaki ahbaplar bir kutlama filan yapıyorlardı. Bodrumun her yerinden yüreğimi ısıtan tırmalama sesleri, şapşup ayak sesleri, ciyaklama sesleri geliyordu. Acaba şöyle yağlı, kendiyle barışık, gülümseyen bir fareyle karşılaşma olanağım olacak mıydı? Hayır, şansın da bu kadarı fazlaydı doğrusu. Sessizlik moduna geçtim. Yani bütün hareketlerimi o kadar yavaş yapıyordum ki sanki ağır çekimde oynatılan bir baleti andırıyordum. Bu arada gözlerim karanlığa alıştığından çevremi en küçük ayrıntısına kadar görebiliyordum artık. Merdivenler dar, boğucu, içi tıp cihazları ve aletleriyle ağzına kadar tıka basa dolu bir yerde sona eriyordu. Evet, her şey olduğu gibiydi. Artık Doktor Frankenstein'ın izlerine öylesine alışmıştım ki bunları dikkate bile alma gereğini duymuyordum. Bir labirenti andıran asıl bodrum kapısı bir parmak aralıktı. Bu aralığa sanki bir bombayı zararsız hale getirmek üzere gidiyormuşçasına çok dikkatle yaklaştım. Ancak kapı pervazının yanına gittikten sonra bu aralıktan içeriye göz atma cesaretini gösterdim. İşte cennet. Hem de İncil'de anlatıldığı gibi. Bir kerede 4 fare birden gördüm. Bunlar arasında oldukça besili olan fareler kralı daha yüksekçe bir yere, tahta oturur gibi oturmuş, baş meleğe bakıyordu. Arada sırada da canı isterse aşağıdaki halkına gözünün ucuyla bakma lütfunu gösteriyordu. Diğer odanın tersine bu koca oda ağzına kadar kağıtlarla doluydu. Belgeler, bilgisayar çıkışları, kitaplar, formlar ve bağlı mektup demetlerinden oluşan dağlar içinde kağıttan gerçek uçurumların, kraterlerin, kaya terasların ve ovaların oluşturduğu dev bir büyük kanyon barındırıyordu. Bütün bunların üzerinde, altında, arasında da bizim şu sevimli dostlarımız bulunuyordu. Her biri iktidara gelecekleri eks gününü sabırla, giderek daha etkin, daha sosyal, daha neşeli biçimde bekliyordu. Bu harika manzaraya karşın içimi birden depresyon ve cesaretsizlik kapladı. Bir anlık da olsa içinde bulunduğum durumu unutarak gözümün önüne Felicita ve diğerlerinin nasıl acımasızca öldürüldükleri geldi. Ne yaparsınız ki? Ben kanlı bir vahşet evinde yaşıyordum ve içinde yaşadığım bu terörden uzaklaşabilmek için vahşet dolu oyunlar oynuyordum. Parolam da şuydu: dünya sana gülüyorsa sen de ona gül. Bu söze güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyordum. Birden içimi delice bir öfke kapladı. Bu düşünceler nedeniyle pes etmemeliydim. Ne demişler? Güne iyi başlamak gerek. Bu da iyi bir sözdü doğrusu. Av artık başlamıştı. İçgüdülerimin bütün varlığımı nasıl etkisi altına aldığını, gelişmemiş beyinleriyle uzaktan kumandalı robotları andıran ve üremek ile yiyecekten başka hiçbir şey düşünmeyen şu farelere karşı nasıl daha da hiddetlendiğimi hissediyordum.